Hoş geldiniz. Bugün yine gündemde oldukça yer tutan bir konuyu, PKK'nın Türkiye'den çekildiği yönündeki haberleri ve bunun etrafındaki tartışmaları mercek altına alıyoruz.
Evet.
Elimizdeki temel kaynakta Müyesser Yıldız'ın "Kandırmaya ve kandırılmaya doyamadılar" başlıklı bir hayli iddialı analizi. Amacımız da bu metindeki argümanları, şüpheleri, farklı bakış açılarını sizin için biraz daha açmak, detaylandırmak.
Evet, bu konu gerçekten de hem güvenlik, hem siyaset, hem de tarihsel bazı hassasiyetleri içeren oldukça katmanlı bir konu. Şunu baştan söylemek lazım belki de. Elimizdeki kaynak metin bu duyurulan çekilme kararına ve hani genel olarak süreç diye adlandırılan o barış girişimlerine falan oldukça eleştirel yaklaşıyor.
Şüpheci bir yerden bakıyor yani.
Aynen öyle. Şüpheci bir mercekten bakıyor. Biz de işte bugün bu analizin sorduğu soruları, ortaya attığı iddiaları, çelişki olarak gördüğü noktaları sizinle birlikte biraz deşeceğiz.
Tamamdır. Şimdi her şey kaynağın da belirttiği gibi 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'deki güçlerini çekme kararı aldığını açıklamasıyla başlıyor. Fakat yazar bu açıklamayı duyduğu an hemen "bir dakika" diyor, "burada bir sorun olabilir" diye sorgulamaya başlıyor. Peki neden? Yani bu şüphenin kaynağı ne?
Tamam, açalım biraz. Kaynak metne göre bu karardan hemen önce İmralı'da Abdullah Öcalan'la devlet yetkilileri arasında süren görüşmelerde bir tıkanma olmuş. Metinde sürecin duraksadığı, hatta sürece olan inancın zayıfladığı gibi ifadeler var.
Evet ve kaynağın aktardığı ilginç bir iddia var burada. Deniyor ki bu tıkanıklığı aşmak, sürece yeniden bir ivme kazandırmak için ilk başta bazı PKK gruplarının Türkiye'ye girmesi gibi bir plan düşünülmüş. Girmesi mi? İlginç.
Evet, gelmesi yani, ama bu plan yasal bir zemini olmadığı için hem Öcalan hem de Kandil'deki örgüt yöneticileri tarafından reddedilmiş. İşte tam bu aşamada yine kaynağın iddiasına göre Öcalan'ın bir çağrısıyla çekilme seçeneği gündeme gelmiş ve uygulanmış.
Yani giriş olmayınca çıkış formülü mü devreye girmiş?
Kaynağın yorumu bu yönde. İki farklı bölgeden gelen iki grubun birleşip sınırı geçtiği belirtiliyor. Yazar da tam bu noktada bunun bir göstermelik eylem olduğu yorumunu yapıyor.
Göstermelik bu bayağı güçlü bir ifade. Peki kaynak neye dayandırıyor bunu? Başka işaretler var mı metinde?
Var var. Kaynağın dikkat çektiği bir diğer nokta, iktidara yakın olduğu belirtilen medyadaki haberler. Bu haberlerde çekilme olmadan önce güzergahların belirlendiği, hatta çatışma çıkmasın diye TSK birliklerinin başka yerlere kaydırıldığı. Hatta 47 PKK'lının güvenlik güçlerinin bir nevi gözetiminde sınırı geçtiği gibi iddialar yer almış. Yazar da bunu epey ironik bir dille eleştiriyor. Hatta geçmişte peşmergeye dürüstlenen o muameleye gönderme yapıp "vallahi bir de yolluk hazırlarsa iyi olurmuş" gibi bir cümle kuruyor. Yani durumun ne kadar kontrollü göründüğüne bir vurgu var.
Anlıyorum. Peki ya o çok konuşulan çelişkiler, özellikle silahlarla ilgili olanlar?
Kesinlikle. İşte orası işin en kafa karıştırıcı taraflarından biri olarak sunuluyor metinde. İddia şu, çekilen gruplar ağır silahlarını Türkiye'de bırakmış.
Tamam.
Sadece hafif silahlarla, metinde M16 ve Kanas örnekleri veriliyor, sınırı geçmişler. Ama hemen ardından Kandil'de bu çekilme sonrası yapıldığı söylenen gösterilerde, törenlerde, çekilen görüntülerde militanların tam da bu M16, Kanas gibi silahları taşıdığı görülüyor.
Yani hem bıraktılar deniyor hem ellerinde görünüyor.
Aynen öyle. Kaynak metin bunu bariz bir tutarsızlık olarak ortaya koyuyor.
Bu gerçekten dikkat çekici bir nokta. Peki siyasi açıklamalar tarafında durum ne? Orada da bir çelişki var mı metne göre?
Var, evet. Özellikle DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına odaklanılmış. Biliyorsunuz DEM Parti Kürt meselesiyle ilgili siyaset yapan önemli partilerden biri.
Evet.
Kaynak Bakırhan'ın şu sözlerini aktarıyor. PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini belirtmesi tarihi bir önemdedir. Bu oldukça iddialı bir söz.
Tarihi önemde diyor yani.
Evet, ama yazar bu tarihi önem atfedilen açıklamanın hemen ardından Kandil'deki o görüntülere, teröristlerin ellerinde silahlarla yürümesine işaret ediyor ve "nasıl oluyorsa" diye sorarak bu durumu sorguluyor.
Peki, kaynak bu gösterinin eğer öyleyse tabii amacını nasıl açıklıyor? Neden böyle bir çelişki riski alınsın?
Kaynak cevabı yine Bakıran'ın sözlerinde arıyor gibi. Bakıran'ın ırkçılara, ayrımcılık yapanlara da artık geçmiş olsun, artık kullanacakları bir şey kalmadı ifadesine atıf yapılıyor.
Hı hı.
Yazarın yorumu şu: bu göstermelik çekilmenin amacı kamuoyuna ve ilgili çevrelere bakın süreç yürüyor, silahlar bırakılıyor mesajını vermek. Bu imajı canlı tutmak ve sürece başından beri karşı çıkanları, işte Bakıran'ın ırkçı, ayrımcı dediği kesimleri argümansız bırakıp susturmak.
Yani bir tür siyasi manevra olarak görülüyor.
Aynen öyle. Metnin değerlendirmesi bu yönde.
Anlaşıldı. Yani kaynak bu çekilme haberinin arkasında ciddi soru işaretleri ve belki de siyasi hesaplar olduğunu iddia ediyor. Şimdi galiba kaynağın daha da derinleştiği bir bölüme geçiyoruz. Sürece en başından beri eleştirel bakan, hatta bu yüzden tutuklu olduğu belirtilen bir isim, emekli albay Orkun Özeller. İşte burası hakikaten ilginçleşiyor.
Evet, Müyesser Yıldız'ın Silivri cezaevinde görüştüğünü belirttiği Orkun Özeller'in bakış açısı analizde önemli bir yer tutuyor. Özeller, bu çekilme haberini duyunca kaynağın aktardığına göre çok net bir şekilde göstermelik diyor.
Doğrudan mı?
Doğrudan. Ve şu can alıcı soruyu soruyor: kandırılmaya doymadık mı? Bu soru aslında onun bütün bu sürece nasıl baktığını özetliyor gibi.
Peki Özeller bu göstermelik nitelemesini ve kandırılma endişesini neye dayandırıyor? Yani mantık örgüsü nasıl?
Özeller'in temel argümanı terör örgütünün ve liderliğinin sözüne güvenilmeyeceği üzerine kurulu. Şöyle bir mantık yürütüyor kaynağın aktardığına göre: dün silah yaktık dediler, bugün ellerinde silahla yürüdüler. Bu adamların, teröristlerin lafına inanmak, inanarak iş yapmak ne kadar mantıklı?
Yani yine o silah çelişkisine dönüyoruz.
Evet, o çelişkiyi örgütün güvenilmezliğinin bir kanıtı olarak sunuyor.
Peki bu sadece bu son olayla ilgili bir güvensizlik mi, yoksa PKK'nın niyetleriyle ilgili daha köklü bir iddiası var mı?
Çok daha temel bir iddia var. Özeller kaynağa göre PKK'nın asıl derdinin hiçbir zaman Kürtlerin hakları olmadığını savunuyor. Hatta bayağı çarpıcı bir örnek veriyor.
Nedir o?
Öcalan'ın 80'lerde 90'larda uzun yıllar Suriye'de kaldığını, örgütün Suriye himayesinde kamplar kurduğunu hatırlatıyor ve soruyor. O dönemde Suriye'de Kürtlerin vatandaşlık hakkı bile yoktu, kimlikleri yoktu doğru düzgün. Peki PKK o zaman Suriye'deki Kürtlerin özgürlüğü için ne yaptı?
İlginç bir soru.
Ve vardığı sonuç şu, kaynağın aktardığına göre: PKK'nın derdi Kürt hakları falan değil, tek amaçları bizi bölmek, güçsüz kılmak, diz çöktürmek. Hatta daha da ileri gidiyor, örgütün bugün Suriye'de ABD desteğiyle güçlendiğini ve İsrail'in bölgedeki planlarına hizmet ettiğini iddia ediyor.
Bunlar tabii çok sert ve doğrudan suçlamalar. Peki bu görüşleri biraz daha genel bir çerçeveye oturtabilir miyiz? Yani Özeller'in sürece yönelik genel eleştirileri neler?
Elbette. Bunu daha geniş resme bağlarsak, Özeller'in bu sözleri Türkiye'de özellikle güvenlik bürokrasisi ve milliyetçi çevrelerdeki o müzakere sürecine derin şüpheyle bakan kesimin endişelerini, argümanlarını yansıtıyor diyebiliriz. Kaynak metinde Özeller'in birkaç spesifik eleştirisi daha var. Mesela CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin, sürece dahil edilmesi meselesi.
Evet, ona da değiniliyor.
Özeller diyor ki süreç başta İktidar ile PKK arasında gizli yürütülüyordu ama sonra Öcalan'ın talebiyle İmralı tutanaklarına atıfta bulunuyor, sürecin devletle yürütülmesi ve daha meşru görünmesi için CHP de işin içine çekilmeye çalışıldı. Ona göre bu hamle süreci aslında terör örgütüyle devlet arasında resmi bir süreç haline getirerek istemeden de olsa örgütü meşrulaştırdı.
Peki ya müzakerenin kendisine yaklaşımı? Neden masaya oturulmasına bu kadar karşı?
Oradaki tavrı da çok net ve kaynağa göre oldukça sert. Özeller'in müzakereye karşı çıkışının temelinde örgütün geçmişi, sicili yatıyor. Özellikle Öcalan'ın yargılandığı davadaki mahkeme kararını atıfta bulunuyor. Örgütün sivil halka, hatta özellikle Kürt kökenli vatandaşlara yönelik katliamlarını hatırlatıyor.
Evet, o rakamlar da veriliyor metinde.
Evet, kaynak mahkeme kayıtlarına dayanarak 56 eylemde 395 sivilin, bebekler, çocuklar, yaşlılar dahil öldürüldüğünü belirtiyor. Özeller de bu kanlı geçmişe bakıp diyor ki, böyle bir örgütün ve liderinin sözüne asla güvenilmez, verdikleri sözleri tutmazlar ve şu retorik soruyu soruyor: hangi onurlu devlet kendi vatandaşını katletmiş bir terör örgütüyle masaya oturur ki?
Çok keskin bir soru.
Bu yüzden de mevcut sürecin yine bir kandırmacayla sonuçlanacağına, örgütün zaman kazanıp yeniden güçleneceğine inanıyor.
Anlıyorum. oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Peki özeller sadece eleştiriyor mu, yoksa bir çözüm önerisi de var mı kaynağa göre?
Evet, bir alternatif yol haritası da sunuyor aslında. Kaynağın aktardığına göre diyor ki, eğer PKK samimi ise, gerçekten çatışmayı bitirmek istiyorsa, yapması gereken şey belli. Bunu açıkça dünyaya ilan etmeli, somut olarak silah bırakıp örgütü lağvettiğini, feshettiğini açıklamalı.
Tamam.
Ancak o zaman devlet bunun samimiyetini görmek için 5-10 yıl gibi makul bir süre tanımalı. Bu sürede gerçekten eylem olmazsa, örgütün dağıldığı görülürse ancak o zaman herhangi bir kanlı suça karışmamış militanların topluma kazandırılması için yasal düzenlemeler düşünülebilir.
Ama bir şartla yani.
Kesinlikle. Ve hemen ardından uyarıyor. Geçmişteki ateşkeslerin, silah bırakma çağrılarının hep örgüt tarafından nefes almak, toparlanmak, yeniden organize olmak için kullanıldığını hatırlatıyor. Bu yüzden örgütün sözüne güvenerek adım atmanın akıllıca olmayacağını ısrarla vurguluyor.
Geçmiş deneyimlerden gelen derin bir güvensizlik var yani temelde. Peki, özellerin analizinde şu temsiliyet meselesi nasıl ele alınıyor? Yani PKK kimi temsil ediyor? Ya da Kürt sorunu dediğimiz şey nedir? Onun bu konudaki görüşleri ne?
Bu da kaynağın önemli bir bölümü. Özeller temsiliyet konusunda da oldukça net. Birincisi, PKK'nın kesinlikle tüm Kürtleri temsil etmediğini savunuyor. Şöyle bir argümanı var. Eğer gerçekten halkın ezici çoğunluğunun desteği arkalarında olsaydı, bu iş 40 yıl sürmez, 5 yılda biterdi. İkincisi, DEM Parti'ye oy veren herkesin otomatikman PKK'lı görülmemesi gerektiğini söylüyor. Burada ilginç bir yorumu var. Bunun sorumluluğunu ya da suçunu halkın gerçek sorunlarına, işsizlik, yoksulluk gibi çözüm üretemeyen diğer partilerde ve bölgedeki feodal yapıda, aşiret düzeninde görüyor. Hatta bölge vekillerini, aşiret liderlerini eleştiriyor. Bölgeye fabrika kurmak yerine kendi düzenlerini sürdürdüklerini söylüyor.
İlginç bir ayrım yapıyor orada. Peki ya Kürt sorunu tanımına gelirsek? Özel de bu konuda ne diyor? Bu genelde çok tartışılan bir konu.
Kesinlikle. İşte burada özeller, kaynağın aktardığına göre doğrudan bir meydan okumayla çıkıyor ve soruyor. Tam olarak nedir bu Kürt sorunu dediğiniz şey? Net bir tanım yapalım. Eğer sorun eşit yurttaşlık ise diyor, hangi konuda eşitsizlik var? Somut olarak gösterin. Ve Türkiye'de siyasetten ekonomiye, sanata, bürokrasiye her alanda çok başarılı olmuş Kürt kökenli vatandaşlara örnek veriyor. Sorun bu değilse o zaman nedir?
Peki ya sıkça dile getirilen talepler, hani ana dilde eğitim, anayasadaki vatandaşlık tanımı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi konular?
İşte özellerin asıl endişelerini dile getirdiği nokta burası. Kaynak, onun bu talepler kabul edilirse başlayacağını düşündüğü zincirleme reaksiyonu detaylandırıyor. Yine hatırlatalım, bunlar metinde özeller aracılığıyla sunulan potansiyel risk senaryoları ve argümanlar.
Tarafsızlığımızı koruyarak aktarıyoruz.
Aynen öyle. Özeller diyor ki, anayasanın 42. eğitim dili, 66. vatandaşlık tanımı ve 127. yerel yönetimler maddelerinde istenen değişiklikler yapılırsa, bu bir son olmaz, yeni ve daha büyük sorunların başlangıcı olur.
Nasıl bir zincirleme reaksiyondan bahsediyor tam olarak? Kaynak nasıl aktarıyor bunu?
Şöyle bir silsile çiziyor. Ana dilde eğitim hakkı tanınsa, ilk soru, hangi Kürt lehçesi? Kurmançı mı? Zazaki mi? Sorani mi? Eğitim sadece ilkokulda mı olacak, yoksa üniversiteye kadar mı gidecek? Bu tartışmalar bitmez diyor. Ardından kaçınılmaz olarak resmi dil tartışması başlar. Neden sadece Türkçe? Kürtçe de resmi dil olsun. Herkes Türkçe bilmek zorunda olmasın.
Pratik sorunlar da çıkar diyor yani.
Evet, bu talepler kabul edilse bile pratik uygulama zorlukları başlar diyor. Mahkemede vatandaş derdini kendi dilinde anlatmak isteyebilir, hastanede doktoruna Kürtçe ifade etmek isteyebilir, hatta orduda emir komuta zinciri nasıl işleyecek, hem Türkçe hem Kürtçe mi olacak, bunlar nasıl yönetilecek?
Ve bununla da kalmıyor galiba, yerel yönetimler ve vatandaşlık tanımı da eklenince.
Aynen öyle. Anayasanın 66. maddesi, vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür ve 127. maddesi, yerel yönetimler değiştirilince, bir sonraki adımın artık barış için eyalet sistemine geçelim talebi olacağını iddia ediyor.
Eyalet sistemi.
Evet. Peki, eyalet sınırları nasıl çizilecek? Yüz binlerce Kürdün yaşadığı Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul ne olacak? hangi eyalete girecek, bu şehirlerdeki diğer vatandaşların durumu ne olacak?
Anladım. Yani Özel'in kaynağı yansıyan görüşüne göre bu yolun sonu daha fazla istikrarsızlık ve çatışma.
Tam olarak öyle. Özellere göre bu talepler zincirinin sonu, bitmek bilmeyen tartışmalar, pazarlıklar, yeni hak iddiaları ve en sonunda yeniden silahların patlaması bu topraklarda yine kan ve gözyaşı demek. Kaynakta sunulan bu bakış açısı, hani barış gelecek vaadiyle yola çıkıldığında karşılaşılabilecek potansiyel risklere dair oldukça karamsar ama kendi içinde tutarlı bir argüman zinciri sunuyor. Tekrar vurgulayalım, bunlar tamamen kaynak metinde Orkun Özeller'in perspektifi olarak aktarılan endişeler ve iddialar.
Pekala, o zaman bir toparlayalım. Elimizdeki müyesser yıldız analizinin ortaya koyduğu temel gerilim oldukça net aslında. Bir tarafta PKK'nın çekilmesi gibi adımlarla barışa doğru bir ilerleme olduğu yönünde resmi veya en azından iyimser bir anlatı var.
Hı hı.
Diğer tarafta ise bu analizin ve özellikle Orkun Özeller'in görüşleri üzerinden şekillenen tüm bu süreci siyasi bir manevra, bir göstermelik eylem, hatta düpedüz kandırmacı olarak gören derin bir şüphecilik var. Temel şüphe noktaları da belli. Çekilmenin kendisinin sahiciliği, açıklamalardaki çelişkiler, özellikle silahlar konusu ve Özeller'in hem sürece hem örgütün niyetine hem de temsil kabiliyetine yönelik o köklü tarihsel güvensizliğe dayanan eleştirileri.
Durumun ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu tekrar vurgulamak lazım. İncelediğimiz bu kaynak, yürürlükteki resmi anlatıya ve müzakere sürecine karşı oldukça güçlü, yer yer sert eleştiriler ve karşı argümanlar sunuyor. Bu eleştirilerin temelinde de, sizin de dediğiniz gibi, büyük ölçüde geçmişteki olumsuz deneyimlerden kaynaklanan derin bir güvensizlik ve Özeller gibi sürecin dışında veya muhalif konumda olan bir figürün analizleri, gelecek projeksiyonları yatıyor. Bu analiz, potansiyel risklere odaklanarak iyimser beklentilere karşı bir uyarı gibi aslında. Peki, bütün bu detayları dinledikten sonra sizin için bu analizde en çok öne çıkan, en çok düşündüren şey ne oldu?
Son olarak, üzerine biraz daha kafa yormanız için bir düşünceyle bitirelim isterseniz. Kaynak metnin başlığı, kandırmaya ve kandırılmaya doyamadılar ve genel tonu sürekli tekrarlanan bir aldatma ve aldanma döngüsüne işaret ediyor gibi.
Evet, o vurgu çok belirgin.
Bu spesifik çekilme olayının ötesine geçip daha geniş bakarsak, bu bakış açısı bize ne anlatıyor olabilir? Güvenin bu kadar temelden sarsıldığı, 10 yıllardır süren, derin travmalar bırakmış çatışmaları çözmenin önündeki en temel zorluklar nelerdir acaba? Böylesi bir güvensizlik ortamında, karşılıklı şüpheciliğin bu kadar derin olduğu bir atmosferde, güven yeniden nasıl inşa edilebilir? Ya da çözüm arayışları nasıl bir zeminde ilerleyebilir? Bu sorular sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken konular.